Ayrım 2.
Hayriye Hanım taşlığa kadar geldikten sonra bir yaygara kopararak, "Aa dostlar, nedir bu evin hali? Ne var ne yoksa kediler hepsini silip süpürmüşler. Ağza koyacak çöp bırakmamışlar. Annem nerede acaba? Bir yerde uyuya mı kaldı? Yoksa komşularla çene yarıştırmaya bahçeye mi çıktı?" Emeti Hanım bahçeden acıklı bir yaygara ile, "Yetiş yavrum yetiş," ağlayarak, "Anneciğinin halini görme, dipsiz küfelerin içine düştüm. Tekir balığı gibi sepetlere tutuldum. Çürükler bereler içinde kaldım. Gel Hayriye'm gel. Vücudum koçan kesildi. Dondum. Anacığını kurtar." Hayriye Hanım bahçe kapısının önüne gelerek büyük bir hayretle, "Aa ilahi anne, bozdun mu ayol? Bu gadalık çamaşır gibi kırık küfenin içine nereye girdin öyle? Ha bak işte gördün mü, evlat olacak. Anne bu kazaya nasıl uğradın demiyor da beni buraya kendi keyfimle girmiş sanıyor. Seni birisi tutup da zorla bu küfeye tıkmadı ya. Elbette kendi kendine girmişsindir. Aman nasıl girdimse girdim. İşte şimdi çıkamıyorum. Beni bir ayak evvel kurtar buradan." Hayriye Hanım annesini bir yaygara bin çığlıkla küfenin ağaçları arasından kurtarır. Emeti Hanım topal topal yürüyerek, "Oh ya Rabbi şükür kurtuldum ama bak şimdi de yanımı belimi alamıyorum. Her tarafım tutulmuş. Evin içinde akşama ağzımıza koyacak çöp de kalmadı." Hayriye Hanım, "Aman anne yiyecek içecek neme lazım benim? Birkaç yumurta kırar yeriz. Bedestenlilerin evinde kuyrukluyu pek fena söylüyorlar. Ne yapacağız?" Emeti Hanım komşuya seslenerek, "Bedriye Hanım kızım hu. Ne var Emeti Hanım, kurtuldun mu?" "Kurtuldum kurtuldum. Aa gözün aydın, geçmiş olsun." "Nasıl gözün aydın ayavrum? Hayriye'm kuyrukluyu anlatıyor. İş fenaymış, pek fena." Kız söylerken kederinden hep gözleri doluyor. Mebrure penceresinden sorar, "Bedriye Hanım teyze ne olmuş?" "Halamın yıldızı için söylüyorlar. Artık lamicimi kalmamış. Geliyormuş, çarpacakmış." Mebrure korkudan dudaklarını göğertip titrer bir heyecan haliyle, "Hanım teyze nasıl, ne vakit? Aman fena oluyorum." "Gel dinle dinle." Öteki komşuya seslenerek, "Emeti Hanım, Hayriye Hanım anlatsın. Pek merakta kaldık. Biz de işitelim. Neler duymuş?" Emeti ile Hayriye dipsiz küfeyi duvarın kenarına yan yatırıp ikisi de üstlerine çıkarlar. Hayriye işittiklerini bütün önemiyle anlatmaya girişerek, "Kuyruklunun velvelesi bütün cihanı tutmuş. Bu Mayıs'ta çarpacakmış. Şimdiden hazırlığa başlamışlar." "Bedriye Hanım, ne hazırlığına?" "Hayriye Hanım, Sultanahmet Beyazıt meydanlarına seyirciler için kerevetler kurulacakmış. Kırkar paraya seyrettirileceklermiş." "Bedriye Hanım, aa hazen kebira, alay mı bu?" "Hayriye Hanım, alaydan daha iyi olacakmış. Gökten üzerimize kangal kangal fişekler, taneler, maytaplar yağacakmış. Donanma gibi olacakmış." Mebrure biraz korkuyu unutarak, "Ay anne biz de gideriz değil mi?" "Emine Hanım sus patlama, aman oğlan uyudu, gürültü etme." Emeti Hanım, "İşte gördünüz mü, hanımlara iş, erkeklere de masraf çıktı. Şimdi kadınlar bu donanma için kim bilir ne süslü çarşaflar yapınırlar." Bedriye Hanım, "Hani ya kuyruklu çarpınca bu dünyada kimse kalmayacak diyorlardı. Bir felakete mi uğrayacağız yoksa şenlik mi olacak, anlayamadım." Hayriye Hanım, "Birkaç türlü söylenti var. Bir söylentiye göre Frengistan'a çarpacakmış. Burada bize bir şey olmayacakmış." Emeti Hanım, "Oh ya Rabbi şükür." Bedriye Hanım, "Tanrı bize esirgesin." Hayriye Hanım, "Bir söylentiye göre çarpmayacakmış. Yalnız kuyruğu dokunacakmış." Mebrure, "Biz kuyruğunu okşarız, severiz, bize bir şey yapmaz." Hayriye Hanım, "Nasıl yapmaz? Kuyruğu zehirliymiş." Bedriye Hanım, "Yılan mı bu ayol?" Hayriye Hanım, "Zehirliymiş. Dokunduğu kimseleri sam rüzgarı vurmuş gibi öldürecekmiş." Kibarlar demir kapaklı mahzenlere girmeye hazırlanıyorlarmış. Fazlı Paşa'daki binbir direğin tepe deliklerini kapatıp içine parayla adam koyacaklarmış. Emeti Hanım, "Parası olmayanlar ne yapacaklarmış?" Hayriye Hanım, "Parası olmayanları kim düşünür ilahi anne?" Emeti Hanım, "Biz de bodrumu hazırlayalım bari. Deliği fişeği tıkanırsa mahzen gibidir." Bedriye Hanım, "Biz de efendiyle gusülhaneye gireriz. Hiçbir yana penceresi yoktur." Mebrure, "Anne biz de kömürlüğü boşaltalım. Tekiri de beraber alalım. Zavallı zehirlenmesin." Hayriye Hanım, "Bu gece bütün mahalle kadınları Galip Beylerin evinde toplanacaklarmış. Orada bu kuyruklu hakkında bir konferans vereceklermiş." Emeti Hanım, "Hah işte tamam. Kontras montras diye o cingöz oğlanlar kadınları bir ala seyredecekler. Ben o İrfan'ın ağabeysi Ragıp'ı bilmez miyim? Eskiden beri gökyüzüyle bozmuştur. Koca bir dürbünü vardır. Tahta boşa çıkarıp da ayı yıldızları seyretmez miydi? Hani ya önceki idare zamanında efendim bu herif dürbünle yıldıza bakıyor diye jurnal etmediler miydi? Bilmem kaç gün hapis yattı. Anasının yüreğine iniyordu. Sonra dürbünü mürbünü ortadan yok ettilerdi. Baksana şimdi gene meydana çıkarmışlar." Bedriye Hanım, "Herkeste bir telaş. Bakkal bile fitili almış. Sabun getirdiği vakit neler söylediğini işitseydin güle güle bayılırdın." Emeti Hanım, "Ne diyor kızım, ne diyor?" Bedriye Hanım, bakkalın söyleyişini taklide uğraşarak, "Bana bak, aman canım bav çatacakmış, çatacakmış maaz tabirin" deyip duruyor. Ana kız Bedriye Hanım'ın bu taklitçiliğine o kadar gülerler ki vücutlarının sarsıntısından ayaklarının altındaki çürük küfe göçer. İkisi de yuvarlanırlar. İrfan Galip Bey 22-23 yaşlarında yeni edebiyat kuşağından sinirli, güç beğenir, gururu, anlayış ve bilgisinden üstün, öğrenimi İstanbul okullarında, Avrupa ilim müesseselerinde okunan bilgilerin özel eserlerden burada da öğrenilebileceğine inandığı için tabiat bilgisi ve felsefedeki derinleşmesinin büyük kısmı özel olarak elde edilmiş, şöhret kazanma hırsıyla inleyip 20 paralık haftalık dergilere bedava, büyük değerde satırlar hediye etmekten usanmaz. Venüs'e iniltili bir hediye gibi aşk dolu yazılar yazar yahut vicdan ayrılığı ruh ve emelin işitilebilir aynasıdır gibi fikir yüceliklerinde boğulmuş karanlık ama büyük derin sözler. Bazen tutturur. Bu kainat içindeki benliğim varlığımın sınırıyla belli olmak gerekir. O şey ki benden dışarıdadır. Ben o değilim. Ama bence hissedilir durumdaki bir şey nasıl benliğimin dışında sayılabilir? Sonra kitapları önüne açar. Bir sürü kelimeleri açıklamanın enginliği içinde bunalır. Bir bahis üzerinde derinleştikçe o şeyin aklındaki eski açıklığı da kaybolur. Büsbütün mana karanlıkları içinde kalır. Daha sonra en sade kelimelerin manalarını bile anlayamayacak bir hale gelir. Mesela işte manaca en basit olan bu sade sözü öyle bir vasıftır ki bunu kullanırken manasını biliyoruz sanırız. Halbuki hiç de öyle değil. Sade ne demektir? Acaba kainatta bunun tam karşılığını anlatacak bir zerre bulunabilir mi? Hesapta biri, geometride noktayı basit farz ediyoruz. Ama sırf faraziyeden ibarettir, gerçek değildir. Parçalardan meydana gelmemiş bir birimi tabiatta bulmak değil, bu kesinliği zihin bile kabul edemez. Nokta da öyle. Matematik ilimlerinin yapısı bu ilk gerçeklerin kesin olarak ispatlanması temeli üzerine kurulmak gerekirse, matematik ölçü olan biri nereden bulup kestirecek? Kimyada basit cisimler denen şeyler de böyle. Bir cismin yapı bakımından basitliği farz edilse bile başka özellikleri bulunur. Yani basit olamaz. İrfan memleketine faydalı bir adam olmak için gerçekten çalışır. Ama memleketimizde en gayretliler için bile ciddi öğrenim hemen hemen elde edilmez bir şey olmasından dolayı bir kısım zamanını böyle bilmediği ilim incelikleriyle geçirirdi. İlim yolunda elde ettiklerinden gurur duyardı. Birçok konularda yaştaşı olan başka gençleri sığ görüşlü sayarak gözlüğünün altından acır gibi küçümsemeyle seyrederdi. Yabancı kitaplardan elde ettiği yeni fikirleri bu İstanbul'daki yaşayışına uydurmakta pek güçlük çekiyor ve felsefenin, fiziğin, ilim ve bilginin temelini şikayet zannediyordu. Hiçbir şeyden memnun değildi. Memleketinden, milliyetinden, ailesinden, hemen her şeyden şikayetçiydi. Ev halkının, mahalle ahalisinin, kısaca hükümet merkezinde yaşayanların bilgisizliklerinden pek bezmişti. Aksaray'daki evlerinin en üst katında seçtiği yazı odasının penceresinden Topkapı taraflarına doğru bazen üzüntüyle acı acı bakardı. Uzun ve adeta iyileşmez görünen bir sefalet altında kavşamış, kararmış, çarpılmış evlerin, koyu koyu yosun tutmuş damların bütününden sızan kederden sıkılır, sonra duvarlarının yüzünde kiremitleri arasında biten dam korukları, kuzu kulakları yapışkanlarla adeta birer türbeye dönmüş, delikleri kovukları kargalara, çaylaklara, baykuşlara yuva olmuş bu damların altında geçirilen o aşırı fakir, o gamlı hayatı düşünür, gözleri sulanır, o üzüntüyle bütün bu memleket halkına şöyle bir nutuk çekerdi. Ey hemşeriler, niçin uyanıp bu sefalet tozundan toprağından silkinmeye uğraşmıyorsunuz? Kabahat herkesten ziyade kendinizde. Siz, sizi bu bilgisizlik ve geriliğe bağlayan fikirlere destek oluyor, bu fikirlerin tarafını tutuyorsunuz. Gerçekten fikirlerinizi açmaya uğraşanlara sövüp sayarak, canlı, yeni, besleyici, güzel telkinlerini adeta cinayet sayıyorsunuz. Onlar sizin bilgisizce hoş görüşünüzden korkmasalar, lanetlemelerinizden çekinmeseler, kaç zamandır artık kangrene kokuşmaya dönen bu derin gerileme yarasının kaynağını size pek büyük bir açıklıkla gösterecekler. Duyduğunuz her yeni fikre kızmayınız, onları iyi karşılamak için anlama gücü kazanmaya uğraşınız. Bu üzüntüyle İrfan, psikoloji, çağdaş felsefe kitaplarının açık tirşe kaplı kaplarını masanın üzerine döker, haftalarla çalışarak evrim kanununa ait uzun bir makale yazar ama yayınlamak için gönderdiği gazetelerin hepsinden uzunluğu açıklıktan ziyade yeniliğe uğraşılmış bir acayip üslupla yazılmış olması bahanesiyle geri çevrilirdi. Sonra evrim kanunu makalesini lütfen bile kabul etmeyen gazetelerin sayfalarında fikri üslubundan bayat ve ne bayağı yazılar görerek üzülürdü. Niçin böyle faydalı ciddi makalelere rağbet yoktu? Hiçbir sağlam ilim temeline dayanmaksızın hemen her gün fikir ve üslupça aynı bayağılıkta tekrarlanan adi şeyleri kötü bir alışkanlıkla okuyorlar. Bu bayağı yazıların okuyucuları ilk bakışta anlaşılamayan bir tamlamaya, yabancı gelen yeni bir şiveye, bir zihin gücü harcamaya bağlı bir cümleye rastlamaktan neredeyse korkuyorlar. Beynin de temel kalan başka bir vücut organı gibi zayıflayacağını bilmeyerek bilgilerini genişletecek, zihinlerini kuvvetlendirecek bir ciddi şekilde okumaya üşeniyorlar. Halk alaylara, iğrenç tuhaflıklara, birkaç kaba taklitle başlayan eserlere bayılıyordu. İrfan Evrim Kanunu'na ait o nefis besleyici makalesine karşılık Hokkabaz Çiçekçioğlu ile yardağı Salomon'un pis konuşmalarını andırır bir bayağılık yazıp gönderseydi kim bilir bunu okumak için nasıl kırılacaklardı. Öyle ciddi bir makaleyi yazmaya günlerce uğraştıktan sonra bunu bir gazeteye kabul ettirebilmek için adeta koruyucular, iltimasçılar bulmak gerektiğini İrfan anladı. Eserlerini gençlerin sadakalarıyla yaşatmaya uğraşan okuyucuları sayılı bir haftalık gazeteye göndermeye başladı. İlk uzun makalesi çeşitli başlıklarla birkaç kısmı ayırarak yayınlandı. Bu birinci eserini basıldıktan sonra öylesine bilgince araştırma mahsulü öyle nefis buldu ki bir defa, beş defa, on defa okumakla doyamadı. Oda kapısını kapayarak her gün birçok defa okuyor, her okuyuşunda başka bir zevk duyarak adeta kendinden geçiyordu. Yalnız imla ve tertip bakımından birkaç yerde gösterdiği yanlışlıkla düzeltemediği bir iki dizgi yanlışına pek canı sıkılıyordu. Bu yanlışlarıyla okuyucularının gözünde bilgisizliğine hükmedileceği korkusundan gelen büyük bir tasaya kapılıyor, ne yapacağını bilmiyor, satırları içinden kazımakla, koparmakla o kelimeleri yok etme imkanını bulamayınca bütün bütün kederleniyordu. Makalesini yayınlayan gazeteyi kitapçı dükkanlarında çamaşır mandallarıyla iplere asılmış yahut yerlere serilmiş gördükçe İstanbul'un bu yeni hürriyet havası içinde kendi manevi varlığından, düşünce gücünden tesir edici bir sebebin, bir kuvvetin dolaştığını hissederek gurura kapılıyor. Gelip geçenlere şu gazeteyi alıp Evrim makalesini okuyunuz. Bakınız nasıl bir ciddilik, ne büyük bir inceleme, ne temiz bir ilerleme isteğiyle yazılmıştır diye bağırmak istiyordu. Her rastladığı tanıdıktan bu yeni makalesi hakkında bir övücü cümle işitebilmek için onun bunun ağzına bakıyor, o gazetenin adını söze katmak maksadıyla türlü başlangıçlar, vesileler buluyordu. Ama yazık ki hiç aldıran yoktu. Yayın dünyasına öyle bir makale çıktığından haberi olan tek bir kişiye rastlamıyordu. Sonra nankörler diye okuyuculara, o makaleden habersiz kalan okuyuculara veriştiriyordu. İrfan şöhret hırsıyla yanıyor, kavruluyordu. Kendini herkese tanıtmak bu ne kadar elde edilmesi güç bir işti. Acaba bu memleket İrfan'daki zeka cevherini takdir edebilecek bir anlayış çizgisine kadar hiçbir zaman yükselemeyecek miydi? Böyle ümitsizce düşünüyor, sonra çevresine karşı derin bir tiksinmeye kapılarak her şeyi insafsızca tenkide girişiyor, milli hal ve adetlerimizden hiçbirini beğenmiyor, hepsini değiştirmek gerektiğine inanıyordu. İrfan gençliğin tasarısındaki ideal olan evlenme konusunda bile yürek sızlatıcı bir ümitsizlik, bir acı ve yüksünme içinde kalıyordu. Hayır, o bu memlekette evlenmeyecekti. İşte ağabeyi Ragıp evlenmişti. Uyulması şart bir adeti yerine getirmek için evlenmişti. Birkaç ay geçtikten sonra geçimsizlikler, dırıltılar baş göstermişti. Çünkü karı koca arasında hisçe, zevkçe, terbiyece bir uygunluk yoktu. Hele birbiri ardından iki çocuk doğduktan sonra kadına bir çapaçulluk, bir gevşeklik, bir yıpranma gelmiş. Ragıp'ın zevk ve iştah dolu bakışları ev dışında dolaşmaya başlamıştı. Kocalık bağlılığından ayrılışın ilk devirlerinde bu gece kayboluşlarına birer sebep bulabilmek için epey yorulmuş ama sonraları buna da lüzum görmeyerek gemi bütün bütün azığa almış, karı koca birbirlerinin başına adeta birer bela olup kalmıştı. Bu tesirli örnek, bu ümit kırıcı örnek insanın gözü önünde durup dururken o nasıl evlenebilecekti? İrfan kendine eş olabilmek için el ele vererek gençliğin aşk dolu hayallerinde, altın ufuklarında ortak bir yükselme zevkiyle uçacak bir melek arıyordu. Onu nerede bulacaktı, nerede? Hayalinin yavrusu olan bu müstesna vücudu, bir ideal periyi İstanbul'da değil, en medeni memleketlerin gelişme ve terbiye çevrelerinde bile tasarlayamıyordu. İstanbul'da kimi alacaktı? Gezinmek için mezarlıkların çimenleri üzerine çömelerek gelip geçenlere bezden paça bağlarını göstere göstere simit, peynir, akide, şekeri, portakal yiyen hanım kızları mı? Hem böyle bir memlekette evlenmekten maksat ne olacaktı? Bu yosunlu damların altındaki kasvetli hayat içinde yaşatmak, bu kirli sokakların bozuk kaldırımları üzerinde süründürmek için evlat yetiştirmek mi? Doğacak evladı yaşamanın nimetlerine ulaştırmak için zamanın ilerlemesine uygun bir okul hazırlamayı bile düşünmeyen bir milletin kahır içindeki, sefalet içindeki nüfuzunu artırmaya yardım etmek, insanlığın iyiliğini istemek midir? İrfan böyle kederli kederli düşündükten sonra bazen sokaktaki bir siyah peçenin yarı koyuluğu altındaki fevkalade güzelliği bir çeşit ruh çarpıntısıyla hissedilen bir genç kadına tesadüf ediyordu. Onun ince iskarpinlerle attığı gönül okşayıcı adımlarla çarşaf altından omuzlarının yuvarlaklığında, göğsünün kabarıklığında, vücudun üst kısmını ayıran bel çizgisindeki kıvrıntılarda çarşafın açıla açıla dökülüşünde öyle asalet dolu güzellikler, sanatlı incelikler, çekici ve yaraştırılmış ustalıklar keşfediyordu ki kadınlarımız hakkındaki kötü görüşlerini ve düşüncelerini unutarak iç yüzünü kestiremediği bir dalgınlıkla bu rast gelinmiş çiçeğin güzelliğindeki çekiciliğe tutulup onun endamındaki dalgalanışlardan gelen güzel kokulu havayı içine çekiyor ve kendi kendine işte bu mezarlıklara çömelip kağıt helvası yiyen takımından değil. Bunun en ufak hareketinde bile asil bir incelik var. Allah bağışlasın. Acaba kimin diyordu. Bir böylesi bulunsa İrfan'a hayat arkadaşı, gönül yoldaşı olamaz mı? Şimdi bu alanda yeni yeni ümitlere, fikirlere kapılarak öncekinden büyük bir dalgınlıkla takipte devam ediyordu. Bu güzel hanım koyu renk güderi eldivenleri hapsedilmiş ölçülü elini bileği dışarıya gelecek şekilde çevrilip çarşafını arkadan bir kendine mahsus eda ile kavradığı zaman İlik düğmesinin pek saklayamadığı açıklıktan görünen avuç çukurlarındaki beyazlık, gözete adeta dokunarak anlaşılan bir taze yumuşaklık duygusu veriyordu. Yaratılışın bir güzellik mucizesi olan bu el, aşkı besleyen bir yardımla İrfan'a uzansa, onu bütün bu ümitsiz ve gamlı karanlık fikirlerden kurtararak insanlık üstünde bir yücelerin yücesi bahtiyarlık cennetine ulaştırabilirdi. Böyle bir büyük mucizeye, gücü yetecek eli koparırcasına diz çökerek öpmek için gidiyordu. Bu gerçek arzusunun ve gözünün önünden kaybolduktan sonra kendini günlerce oyalayacak bir hayale kapılıyor, ona gizli gizli haftalarca en ateşli öpüşlerini hediye ederek yalvarıyor, tapınıyor ama gitgide bu hayal onun tapınan gözleri önünde eski parlaklığını kaybediyor, yavaş yavaş siliniyor, sonra yerine birdenbire bir yenisi parlıyordu. İrfan böyle şık ve güzel bir kadına rastladığı zaman bazen maddeye tapan bir insan olmaya çalışarak kendi akrabasından süslenip çıkan genç kadınları gözlerinin önüne getiriyor. Bunların dışları kadar iç yüzlerini de bildiği için o ipekli çarşafların, o dantele korsajların altında ne kadar hırçın kalplerin gizlendiğini ve o bir günlük süsün, düzenin evlerde aylarca süren ihmallere, ilgisizliklere, düzensizliklere çare olamayacağını ve duyguca, terbiyece, yaşayışça mevcut birçok noksanı affettiremeyeceğini düşünüyordu. İrfan'ın böyle bahtiyarca tesadüflerden sonra uğradığı sevdalardan, çektiği üzüntülerden, azaplardan, bütün bu sinirlere ait hayal mahsuru zevklerden, çektiği işkencelerden kimsenin haberi yoktu. Hep kendi kendine gelin güvey oluyordu. 22 yaşına kadar itiraf edilememiş sevdalar, karşılık görmeyen ahlar, inlemeler, ağlamalar, açık bir gerçeğe yönelmeyen tapınmalarla yorulmuş, delice denecek hayaller arkasından koşmuştu. Aşk konusunda pek utangaç ve cesaretsizdi. Daima böyle hayallere aşık oluyor, bir gerçek önünde sevgisini itiraf edeceği gün iyi karşılanmayacağı hakkında düştüğü garip bir zan kendisini öldürüyor, her cüretini kırıyordu. Kendileri için bu kadar gizli yaşlar döktüğü halde henüz güzel bir kadının azıcık iltifatına kavuşamamış bulunması üzüntüsünü artırıyordu. Bu konuda mutlaka talihini bir denemek lazımdı. Gene bu güzellerden birine rastladığı bir gün kararlaştırdığı denemesini yapmaya kalkıştı. Bütün cesaretini toplayarak kadının kulağı dibinde tutkunca birkaç kelime mırıldandı. O kadar acemice ki birbirini takip eden her kelimede sesi kuvvetten düşüyor, sözler açıklığını kaybediyor, sonunda anlaşılmaz birer mırıltı halini alıyordu. Genç kadın İrfan'ın bu tereddütlü, çekingen, şaşkınca tecavüzüne karşı cevap olarak derin bir garipseme manasıyla kaşlarını kaldırdı, dudaklarını büzdü, delikanlıyı aşağılayıcı ve alaylı bir bakışla süzdü, şemsiyesini indirip tek kelime söylemeden yürüyüverdi. İrfan bu sessiz hareket karşısında öldü, bitti, eridi. O günden sonra kadınlara düşman oldu. Erkeklere göre kadınların eksikliği, zayıf davranışları, birçok tabii hallerdeki gelişmemişliğe üzerine makaleler yayınladı. Bu yayınlara darılan birkaç hanım gene basın sesiyle kırgın cevaplar verdiler. Bahis kızıştı. Basın dünyasında İrfan kadın düşmanlığıyla biraz tanındı. Ama ne yapsa ne etse kadınlardan büsbütün hıncını alamıyordu. 1326 yılı Mayıs başında dünyamızın Halley yıldızının kuyruğu içinden geçeceği gibi heyecan verici bir haber çıktı. Canlarına herkesin hayatından ziyade ehemmiyet veren kimseler telaşa düştü. Bazı genç hanımların tasaları rahat uykularını kaçıracak dereceye vardı. Hatta korkunun büyüklüğünden ağlayanlar olduğu bile işitildi. En ziyade korkanların kadınlar arasında bulunduğunu inceleyen İrfan, işte tamam, kadınlardan güzel bir öç almanın sırası geldi dedi. İhtiyar genç bütün yakınlardaki kadınları toplayarak birkaç konferans vermeyi kararlaştırdı. Bu konferansa astronomi üzerine pek sade, halkın anlayacağı ilkel bilgilerle başlayacak, hanımları gitgide heyecanlandırmak maksadıyla gitgide şiddet kazandıracaktı. Bu kararını yerine getirmek için gereken hazırlığa başladı. İrfan'ın babası Defterdar Galip Efendi karısına ve evladına geçinecek kadar gelir bırakıp 4-5 yıl önce ölmüştü. Bu aile eski yaşayışlarını hemen hemen bozmadan Aksaray'daki evlerinde oturuyorlardı. Bir gece evin camekanlı büyük sofasında lambalar yakıldı, iskemleler, küçük minderler hazırlandı. İlim ve bilgi sahiplerinden İrfan Bey'in yakında dünyanın geçireceği büyük tehlike yahut uğrayacağı ağır akıbet üzerine vereceği bu meraklı konferansta bulunmak için 7 mahallenin ihtiyar genç, çarşaflı çarşafsız, çocuklu çocuksuz hanımları sökün etti. Emeti, Bedriye, Hayriye, Mebrure hanımlar hep toplandılar. O koca sofa kapı eşiklerine, merdiven basamaklarına kadar doldu. İrfan zayıfça, orta boylu, kadınların tabiriyle sürahi yüzlü, çalık benizli, ağzı burnu yerinde, açık kumral, bıyıkları yeni terlemiş bir delikanlıydı. Üst dudağının ortası biraz kabarık, adeta potça durması, gözlüğünün altından miyop olanlara mahsus bir yolda kıpışık kıpışık bakması, yüzüne devamlı bir sual sorma hali verirdi. Kadınlara karşı yatıştırılması imkansız bir düşmanlığı olmakla beraber, gene onların takdirli bakışlarını ve rağbetlerini çekmek üzere şiddetli bir içgüdüden kendini alamadığı için saçlarını taramış, en biçimli bonjurunu giymiş, koyu lacivert boyun bağı üzerine ince iğnesini iliştirmeyi bile ihmal etmemişti. Kuyruklu yıldızın küremize çarpmasından önce İrfan'ın halden anlayan filozof, yaratılışı güzel bir kadına çatması ihtimali vardı. Bir köşeye koydurulmuş olduğu yazıhanenin önüne geçti, not defterini eline aldı, başladı. Ama söz işittirmek ne mümkün. Sofra kadınlar hamamı gibi bir uğultu içinde inliyordu. Güç halle bu uğultuyu biraz hafifletmeyi başararak ağır ağır girişti. Hanımlar, madem ki bu dünyaya geldik, büyüdük, aklımızı şuna buna erdirmeye başladık, bizim için öğrenilmesi gereken bazı şeyler vardır. Bunlar için az çok bilgi edinmeliyiz ki oldukça medeni bir adam hali almaya az çok layık olalım. Mesela yaşamak için her gün yemek yeriz. Ama bir lokmayı ağzımızda niçin çiğneriz? Bu çiğneme esnasında o lokma nasıl bir değişikliğe uğrar? Yutunca karnımızda nereye gider? İnceli kalınlı bağırsaklarımızı nasıl dolaşır? Bu yediğimiz şeylerden vücudumuz gıda payını nasıl ayırıp alır? Bunu bilemeyiz. Bilmek için de biraz düşünmek, eminim ki şimdiye kadar hiçbirinizin aklına gelmemiştir. Kadının biri yanındakinin kulağına eğilerek, kuyruklu yıldızdan söz edilecekti, bey mideden başladı. Acaba yıldız karnımıza mı girecek? Dedi. İki taze fıkırdaşmaktayken yaşlıca hanımın biri İrfan Bey'in sözüne cevap olarak biraz kaba, kısık sesiyle "A aklımıza nasıl gelmez evladım, vücudumuzun içinde her türlü alet var" diye ben daima merak eder dururum. Ama bizim için bunu görmek kabil mi? Okuldan yeni çıkma genç kızın biri kız arkadaşının kulağına "Konferansçı beyefendi lütfen bize de bir kart versin de anatomi dersi görmeye tıp fakültesine gidelim" fısıltısında bulundu. Kısık kısık gülüştüler. İhtiyar hanım sözüne devamlı, "Kurban bayramlarında evimizde koyun kesildiği zaman pencereden bakarım. Hayvanın içi alet dolu. Gırtlağı, ciğerleri, el kadar yüreceği, hele o bağırsakları kulaç kulaç çekerler de bitmek tükenmek bilmez. Hikmetine kurban olduğum tanrısı bunlara tamamıyla kimin aklı eriyor ki bizi versin?" İrfan Bey, gerçi bir vücudun nasıl yapıldığını, nasıl beslendiğini bilmek, büyük büyük birçok ilimleri öğrenmeye bağlıdır. Ama bunların kısasının kısası, pek açık bir dille herkese anlatılabilir. Avrupa'da bu yolla sade, güzel kitaplar yazılmıştır. Biz tabiattan bir parçayız. Onun akıl ve bilgi gücümüze göre anlaşılabilir kısımlarını anlamaya çalışırsak birçok yanlışlardan kurtulmuş oluruz. Çünkü insanlar her felakete bilgisizlikleri yüzünden uğramışlar ve hala da uğramaktadırlar. İnsanlık çocukluk devrinde akıl erdiremediği konularda daima saçma inançlara düşerek işte bundan dolayı ilerleme yolunda gecikmiştir.